Ayrım 18.
Kimseye kızamıyordu. Yalnız arkadaş deyimi yerinde miydi, onu düşünmeye başlamıştı. En dar zamanında başvuruyordu ona. O arkadaş, bir gececik bile alıkoymak yürekliliğini gösteremiyordu. Diyelim ki bu yürek işidir, herkesten bu davranış beklenemez. Ama bir güler yüz de mi gösteremezdi ona? Kapısını çaldığı zaman, yedikleri köftelerin parasını bile cebindeki son kuruşlardan ödeten adam, karısını bir gazinoya götürüyordu, yedirip içirmek için. Peki ama Şükran neden ona İlhan'ın eve gelip gittiğinden söz etmemişti bugüne kadar? Üzgün bir yüzle soruyordu Ayten. Bağışlayın beni, dedikodu yaptıysam. Anlattığını dedikoduluk bir olay olarak mı görüyorsun? Ben olanı anlattım size. Bunun bir dedikodu olup olmadığını siz bileceksiniz. İçinden gelmediği halde gülüyordu. Bunu hemen bilemeyeceğim dedi. Cezaevinden çıktıktan sonra anlaşılacak. Bu konu üzerinde senin daha çoğunu bilmeni de istemem. Peki Mustafa Bey dedi gülümseyerek. Ben de daha çoğunu öğrenmeyeceğim. Hırkasını düğmelerini ilikliyordu. Anladım dedi, gitmek istiyorsun artık. Babamdan azar yemek arıma gidiyor. Beni ister istemez yalana alıştırdı. Şimdi ben neredeyim biliyor musunuz? Dikiş yurdunda. Bizim Fahire'nin evi böyle zamanlar için dikiş yurdu olur. Arada sırada ondan bir etek alır bizim eve getiririm. Babama göstermek için. Tabii pazartesi günü saat 2'de de Fahriye'ye gideceksin. Eteği geri bırakmak için. Öyle olacak. Bekleyeceğim gene burada. Gelirim. İkisi de kalkmıştı ayağa. Uzattığı eli Mustafa'nın avucunun içine bırakarak... ''Sizi görememek de var değil mi?'' dedi. ''Benim hatırım için pazartesiye kadar yakalanmayın. Size güzel bir yazı daha getireceğim. Yakalanmazsanız. Hoşça kalın. Sizi böyle sapasağlam gördüğüme çok sevindim.'' Sıcacık değili. Avucundan kurtarır kurtarmaz sanki sıcaklığını yitirmesin diye hemen hırkasının cebine sokuvermişti. Biraz sonra bahçenin parmakları arasından kısa beyaz çoraplarının hızla geçtiğini gördü Mustafa. Pikaptan bir türkü yükseliyordu. Yeni mi başlamıştı çalmaya bu pikap? Onlar konuşurken de çalıyor muydu bilmiyordu. Bildiği bir şey varsa çok dinlediği bu halk türküsünün şimdi her zamandan daha çok onu duygulandırdığıydı. Her şey güzeldi. Deniz yepyeni bir anlam içinde serüvenini sürdürüyor. Martılar gagalarını bir daldırdılar mı boş dönmüyorlardı. Yakaladıklarını hemen yutuyorlardı. Sularını damlata damlata. Uyandığı zaman perdeyi sıyırınca gökyüzünün maviliğiyle göz göze gelmişti. Durulmazdı böyle havalarda. Cengiz diye seslendi. Çıkıyorum bugün ben. Gençlerle birlikte bayram yapacağım. 19 Mayıs bayramı. Yatağında yoktu, çay hazırlıyor olmalıydı tek kişilik mutfağında. ''Bugün gene cebimde kağıdım.'' dedi. ''Başımı alıp çıkıyorum. Akşama dönmezsem sakın ağlama benim için.'' Dışarıda ilk yaz güzelliği, yaprak ışırtısı, insanın kanına nereden sindiği belli olmayan eterli alkollü bir tutku. Mutfaktan bir karşılık gelmediğinin ayrımında bile değildi. Fırlamıştı yatağından. Gece yarılarına kadar masa başında yazar çizer konuşurlardı. Yatağa girdikten sonra da sürdürürlerdi konuşmalarını ama konu birden değişiverirdi. Gözleri açıkken olandan bitenden söz ederlerken yataklarına uzanınca hep gelecek günlere kaydırırlardı konuyu. Gene öyle olmuştu dün akşam. Cibari'deki kızla evlenmeyi düşünüyordu Cengiz. Bir bitirsem üniversiteyi diyordu. Avukatlık stajına başlar başlamaz doğru Fatih evlendirme memurluğuna. Öğretmenliği de sevmiyor değilim ama insanı sevdiği işte bırakıyorlar mı ki? Cengiz'in dersi olmadığı günler geç uyurlardı. Küt diye kapanmıştı sokak kapısı. Cengiz! Korkma abi benim. Ne zaman çıktın sokağa sen? Uyku tutmadı, çayı demledim. Baktım uyuyorsun. Gittim gazete aldım tütüncüden. Şimdi dinle abi, haberler lokum. Masanın üzerine serdi gazeteleri, birini çekip başladı okumaya. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetin Almanya'ya veya mihver devletlerine krom ihracının durdurulması hakkındaki kararı tasvip etti. Güzel, dedi Mustafa. Diyecek yok bu habere. Demek hükümet, Almanların sırt üstü gideceğini anladı artık. Başta Saraçoğlu, onun başında da Milli Şef. Von Papen'in pabuçları atıldı demektir dama. Yerine yeni pabuçlar gerekecek. Roosevelt'ler, Churchill'ler. Masanın üstündeki gazetelerden birine de Mustafa yapıştı. Önce savaş haberlerine göz gezdirdi. Birinci sayfadaki haritadan cepheleri parmağıyla izledi. Steplerden batıya doğru uzanan oklar Sovyet sınırlarını hemen her yerden yarıp geçmişti. Sütunlar arasında Cengiz'in gözünden kaçan bir haber daha yakalamıştı. "Dinle Cengiz," dedi. "Müttefiklerin İspanya'ya yaptıkları bir öneri. Bundan sonra İspanyollar da Almanlara Wolfram vermeyeceklermiş. Anlıyorsun değil mi? Biz krom vermeyeceğiz, İspanyollar da Wolfram. Kaderimiz tıpatıp birbirinin benzeri. İki küçük faşist dost, tepe taklak gelmiş, büyük bir faşist devletin savaş endüstrisini küçük ölçüde baltalamak zorunda kalıyor." Hızla göz gezdiriyordu sütunlarda. İşte bu hepsinden daha güzel. Bir solukta okumuştu haberi. Cengiz pek bir şey anlayamamıştı. "Aman abi," dedi. "Hele şunu yavaş yavaş oku." Anadolu Ajansı'nın bir haberi bu. Son günlerde hükümetçe kapatılan Orhun Mecmuası'nın sahibi Nihal Atsız'la konservatuvar öğretmenlerinden Sabahattin Ali'nin Ankara'da görülen mahkemesinde Nihal Atsız lehinde yapılan taşkınlıklar dolayısıyla nezaret altına alınmaları zorunlu olan bazı kimseler nezdinde çıkan evrakın verdiği şüphe üzerine Reha Oğuz Türkkan ve Zeki Velidi ile Doktor Ferit Cansever'in İstanbul'da bulunan evlerinde de ve daha bazı yakın arkadaşları nezdinde İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca aramalar yapılmış ve elde edilen vesikalar tetkik edilmiştir. Kromu kesmenin doğal bir sonucu mu bu demek istiyorsun abi? Krom kesilince faşizm hayranlarının soluğu da mı kesilecek, öyle mi? Daha gerisi de var haberin. Nasıl gözünden kaçtı? Irkçılık ve Turancılık amaçları güden bütün dernekler kapatılıyor. Dernek yöneticileri üzerinde yetkili kişiler kovuşturmaya başlıyorlar. Peşinden yeni tutuklamalar. Fethi Tevetoğulları, Türkeşler, Barımanlar, Hamza Sadiler, Orhan Şaikler. Oho, vay vay vay. Müthiş. Sence bunun anlamı? İlk kez faşistlerle onların karşısında olanların aynı ceza kanununa göre yargılanmaya geçilmesi. Şu ünlü ceza kanununa göre. Evet, öyle. Faşizmi ayakta tutmak için faşistleri yargılamak, ha? Doğaya aykırı değil mi bu? Her şeye aykırı. Yalnız politikaya değil. Politika dedimse bilim alanına gelen politikaya değil, mahalle kahvesine giren politikaya. Cengiz şaşkınlıktan kurtulmamışa benziyordu. "Bunu ayrıca ırkçılığıyla övünen Saraçoğlu hükümeti yapıyor," dedi. "En şaşılacak yanı da bu. Hayır, Milli Şef hükümeti yapıyor. Korkulur bu adamlardan. Ne olursa olsun olumlu bir davranış, bir aşamadır bu davranış memleketimiz için. Ama ne çare ki bir içtenliği yok. Gelişen olayların gerisine düşmemek için boş çabalar." Kahvaltı hazırlığına başlamıştı Cengiz. Gidiyor, geliyor, masanın üstünü donatıyordu. Dolabın bir köşesinde uzun süredir sakladığı çilek reçelinden tabaklarına birer kaşık koyarken, "Ağzımız tatlansın," dedi. "Böyle günler için saklıyordum. Bu akşam kadeh bile kaldırabiliriz bu gelişmenin şerefine." "Tamam, şimdiden hazırlığa geçiyorum ben. Balıkla iyi gider değil mi rakı?" "İyi gider. Ah dinine yandığım, bir radyomuz olsaydı," dedi. "Birazdan yeni haberler getiririm sana. Üniversite kaynar bugün." "Sanmam," dedi. "Üniversite daha ısınmadı bile. Nasıl kaynasın?" Ayak üstünde içiyordu çayını. Haşladığı yumurtalara elini bile sürmüyordu. "Otur canım," dedi. "Acele etme." "Yok abi," dedi. "Oturamam. Hemen çıkacağım. Sen ne yapacaksın ben gelene kadar?" Haberler sersemletmişti Mustafa'yı. İçindeki gezmek, dolaşmak isteğini birden yitirivermişti. Bunun farkına varan Cengiz, "Ne oldu sana?" dedi. "Bilen bilmeyen de seni onlardan biri sanacak. Bayağı üzüldün Turancılara." "Korkunç bu yöneticiler," dedi. "Her şeyi yapar bu adamlar. Biliyorsun İstiklal Savaşı'ndaki dümenlerini. İştirakiyün fırkasını da bu adamlar kurmadılar mıydı? Ne sağları bellidir ne solları. Şu savaş süresince Saraçoğlu kanadıyla sağcı oldukları gibi bir gün gelir solcu da olurlar. Solcu olamazlar kolay kolay. Solculuk için öyle şeyler söyleyip halkın kulağını doldurdular ki yapar bu adamlar. Gömleğini değiştirmiş, yeni aldığı boyun bağını takıyordu. Çıkar onu, dedi gülerek. Üzerinde kırmızı benekler var diye götürürler seni. Yok abi, dedi. Bugün kravatımın kırmızısı üzerinde duracak vakit bulamazlar sağcıları kovalamaktan. Bu işten ekmek yiyenler bugün izin mi yapacak sanıyorsun? Onları hiç ilgilendirmez sağcıların tutuklanması. Gülüyorlardı ama bunun biraz olsun gerçekle ilgisi olduğunu da bilmiyor değillerdi. Hazırlığını bitirmişti Cengiz. İki dirhem bir çekirdek olmuştu. Eğer, dedi, kızına gidiyorsan beni boşuna umutlandırma, haber getirecek diye. Çocuk musun abi? Böyle günde kız mı düşünürüm ben? Bir yandan Almanlar, bir yandan Türkiye'deki kuyrukları paketlenirken kızın sırası mı? İyi haberlerin yaşamla sıkı sıkıya ilişkisi vardır. Bu adamlar yaşamın düşmanıdır ama biz öyle değiliz. Yok abi, sevişmenin de zamanı var. Sen gazeteleri ezberlemeye çalış, sana sıcak sıcak haberler getireceğim. Haydi, hoşça kal. Fırtına gibi çıkmıştı dışarı. Perdeyi bir köşesinden güneş girecek kadar aralamıştı Mustafa. Aydınlık içindeydi ortalık. Oysa bugün çıkacak, ellerini arkasına atıp yol sıra yürüyecekti şu ilk yaz güneşinin sıcaklığını kemiklerinde duya duya. Bu haber doymuş insanların gevşekliğine iti vermişti onu. Kendini iktidardakilerle aynı enlemde görüyordu. Öyle ya. Onlarla birlikte faşistlerin karşısında değil miydi? Hatta iktidardakiler artık karşısında değil, yanı başında gibiydi onun. Kimin için? Kimlere karşı savaşacaktı artık? Almanlar kaçıyordu. Irkçılar, Turancılar kulaklarından tutulup içeri atılıyor, dernekleri, dergileri kapatılıyordu. Toplumcuların yapamadıklarını milli şef yapıyordu işte. Dışarıda Alman faşizmi, içeride onlara bağlı yerli faşistler sapır sapır dökülüyorlardı. Bir aydın olarak ne yapmıştı ki bugüne kadar? Bu olaylarda kıl kadar bir payı mı vardı? Durup dururken piyangodan para çıkmış bir adamdan ne ayrımı kalmıştı? Zekasıyla mı övünecekti? Sağ duyusuyla, bilgisiyle, atılımlarıyla mı? Hele sanatı, sanatının şairliğinin ne payı olmuştu bütün bu gelişmelerde? İki paralık bir bilet bile almadan çekilişlere katılmış, üstelik kazanmıştı. Pijamalarını çıkarmadan yatağın üzerinde uzandı yeniden. Gazetelerden birini aldı eline, mizah yazıları yerine askerlik yorumları yapan bir emekli generalin yazısını okumaya başlamıştı. Neler, ne diller döküyordu adamcağız. Disiplinli bir ordunun gücü böyle büyük stratejik çekilmelerde anlaşılırdı işte. Bu olanaklara sahip bir ordu düşman askerini kucağına çeker, çeker. Sonra iki yandan sarı verirdi bir kadın kucaklar gibi. Böyle aptalca ilerleyen Rus askerlerini büyük bir meydan muharebesi bekliyordu darma duman etmek için. Almanlar o kadar güçlüydüler ki müttefikler bu yüzden ikinci cepheyi bile açacak olanağı henüz kendilerinde bulamıyorlardı. Ah, bir açsalardı bu ikinci cepheyi. Almanlar bütün planlarını hep bu cepheye göre düzenlemişlerdi. Bu generalin Hitler'le Doğu cephesinde nasıl karşılaştığını anlatan bir yazısını anımsamıştı. Leningrad'daki orduların işini neden bir an önce bitirmiyorsunuz? Sorusuna Hitler'in verdiği cevap şuydu. İstersek hemen alabiliriz Leningrad'ı. Çevrilmiş bir kent, kendiliğinden düşeceği için insan harcamak istemiyoruz boş yere. Milyonlarca Alman'ı harcayıp da giremediği Leningrad için bunları söylüyordu Führer. İşte bu generalin yazısında, işte böyle yorumcuydu bu yazarlar. Ne olursa olsun yolun sonu görünüyordu artık. İkinci Dünya Savaşı er geç faşizmin çatırtılarla yıkılmasıyla bitecekti. Savaşa girmemiş bir ulus olarak büyük kazançlarla çıkmasını bilmeliydik. Çektiğimiz açlığı, yoksulluğu, sıkıntıları bir ağırlık olarak koymasını bilmeliydik terazinin kefesine. Sözüm ona, yan tutamamıştık bu savaşta. Ne Almanlarla birlik olmuş, ne İngilizlerin, Amerikalıların karşısına çıkmıştık. Ne de müttefiklerin saflarında çarpışmıştık. Yan tutmadığımızı göstermek için. Olanlarla yetinmekten ya da başkalarının başarısıyla sarhoş olmaktan gevşemiş, kendimizden geçmiştik. Sokak kapısında dönen anahtarın şakırtısı düşlerini lif lif dağıtıvermişti. Abi konuştu diye girdi odaya Cengiz. Milli şef konuştu. Ankara'da 19 Mayıs stadında. Dinledim radyoda abi. Ne konuştu? Sağcılık da, turancılık da, ırkçılık da suçtur dedi gençlere. Tıpkı solculuk gibi dedi. Uyanık olacaksınız ha. Demek solculuk kadar. Sağcılık da suç dedi. Öyle mi? Öyle dedi namussuzum. Gençlik bayramını açarken. Milyonlarca insan bir ırkın öbüründen daha üstün olmayacağını ispatlamak için silinmedi mi yeryüzünden? Böyle ırkçılığın dünya çapında bir suç olacağı gerçeği çıkmadı mı ortaya? Ama solculuğu suçlamak için küçük bir kanıt mı var ellerinde? Ne de dünya çapında bir olay. Bununla birlikte sömürülen ulusları solculuktan yana tanıklığa çağırmaya bile hazır değiller henüz. Hele davacı olarak görmeye. Bir gün onlar da alırlar yerlerini dünya mahkemesinde. Cengiz ceketini çıkarıp yatağın üstüne atarken başka bir haber daha abi dedi. Bunu da üniversitelilerden öğrendim kahvede. Emniyet müdürlüğünde ne kadar solcu varsa sorgularını hemen bitirip Ankara'ya yollanmışlar birkaç gün önce. Neden? Ankara'da bakacaklarmış davalarını. Turancılar birinci şubede rahatsız olmasınlar diye boşaltmış olacaklar. Hücreleri desene, artık beni yüzleştirecekleri kimse kalmadı demektir oralarda. Özeniyor musun yoksa gitmeye? Hani özenmiyor da değilim. Orada bizim yüzümüze bakan bulunmaz artık. İşsiz kimse kalmayacağı için eşinip durmazlar üzerimde. Yok abi önümüz yaz. Seni denize sokmadan yollamam oraya. Bana deniz yasak, birçok şeylerin yasak olduğu gibi. Güneşin çoğu bile yasak. Rakı da yasak değil ya. Peki abi. Bir iki tek yuvarlayalım da öyle konuşalım olmaz mı? Cengiz kolalı gömleğini çıkardı, iş yaparken giydiği pijama üstünü geçirdi sırtına, kollarını sıvarken balık ayıklayacağım dedi. Sardalya aldım yarım kilo, rakımız da var. Biz de genciz abi, bu bayramda hakkımız yok mu bizim de? Ancak genç olduğumuz için, gene de bir olay bu bizler için, bir yaşam bayramı. Mutfağa girmişti, musluklardan akan suların sesine söylediği gençlik marşının sözcükleri karışıyordu. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Hazırdı sokağa çıkmaya, her şeyi yerli yerindeydi, mendili, kalemi, not alacak kağıtları. Yalnız sigarası kalmamıştı, az daha belgesini doldurmadan çıkacaktı yola. Bozmamalıydı geleneği, kalemini çıkarıp başladı yazmaya. 24 Mayıs, Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyorum, teslim olmak için. İmzayı atmadan önce okudu, hoşuna gitmemişti. Her zaman aynı şeyleri yazıyordu, yırtıp attı, başladı yenisine. 24 Mayıs, güzel bir bahar günü. Benim için soğuk korkusu kalmadı. Faşistleri mahkeme edebilecek bir mahkemeye çıkacağımı düşünerek Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmaya gidiyorum. Okudu bir kez, beğenmişti. İyimserlik ağır basıyordu ama olsundu bu kadar imzasını attı. Bundan sonra her çıkışında bu satırları yazması yararına olacaktı. Katladı, koydu cebine. 2 saati vardı Ayten'le buluşmasına. 1 saatini yola ayırdı bunun, 1 saatini de denize karşı oturup o gelene kadar yazı yazmaya. Onu karşıdan gelirken görebileceği bir masaya oturacaktı. Genç kızlığa yeni geçmiş bir çocuk yürüyüşüyle elleri hırkasının cebinde yaklaştı. Onu birden görünce kızaracaktı, her zamanki gibi. Uzun süre çekmemek üzere uzatacaktı ufacık ellerini serin avuçlarına. Onların sıcaklığından, içtenliğinden alacağını aldıktan sonra bırakacaktı yavaşça masanın üstüne. Ayten gözlerinin içine bakıp merakla bekleyecekti öyküsü için söyleyeceklerini. Beğendiğini, çok beğendiğini söyleyince gözleri suya batırılmış birer kara üzüm tanesi gibi nemlenecekti coşkudan. Sonra yeni yazdığı öyküsünü uzatacaktı kendine biraz daha güvenle. Gerçekten de güzeldi okuduğu öykü, çok beğenmişti. Şoförü değil, düpedüz kendisini anlatıyordu gerçek yanlarıyla. Ama sevgilisi sinemadaki şoförün sevgilisine benzemiyordu hiç. Görünümünü çizdiği kızın kendisiyle benzerliğini gizleyebilmesi için göze çarpan yanlarını ters yüz ederek vermişti. Çok uzun boylu çizmişti kızı. Esmer değil, sarışındı. Şoförden daha yaşlıydı üstelik. Gel gelelim, yarattığı biçimin içine kendisi girip oturmuştu bütün duygusallığıyla. Kapıyı çekip caddeye doğru yürüyünce paltosunun kendisine ağır geldiğini anlamıştı. Geç dönerse işine yarardı elbet. Kıvırıp koluna almıştı biçimlice. Tütüncüden bugüne yaraşır iyi bir sigara almalıydı. Almanları tutan bir gazete, dillerini kıvırıp nerelerine sokmuşlardı bakalım. Her çıkışında ayrı bir tütüncüden alırdı gazetesini. Yüz göz olmak hiç hoşuna gitmezdi böyle dar zamanlarda. Adam kapısının önüne çıkmış güneşleniyordu gerine gerine. Bir yenice dedi, bir de tasvir. Girdi yerine, uzattı istediklerini deliğinden. İlk gözüne çarpan büyük puntolu başlıkların olmayışıydı ilk sayfada. Bütün haberler önemini yitirmişti demek, tutucu sekreter için. Güneş, insanı caddelerden çok sur dışına uzanan sokaklara itiyordu. Tramvay caddesinden Sarı Güzel'e doğru yürüdü yavaş yavaş. Arka sokaklardan Aksaray'a inecekti, Fatih'e uğramadan. Bir mahalle kahvesinin önünden geçiyordu. Başka bir gün olsa kahve önlerinden gitmekten sakınırdı. İşsiz güçsüzlerin iki dirseğini dayayıp yoldan geçenleri gözlemesi sakıncalıydı onun için. Bir umursamazlık vardı bugün üzerinde nedense. Bütün insanların onun iyiliğini düşündüğüne inandıran güneşli bir gökyüzü alabildiğine uzanıyordu üzerinde. Bir çağrı duydu geriden, biraz da buyrultu gibi geldi ona. Behzat Bey! Kimdi bu seslenen? Toparlandı birden. Behzat Bey'in kim olduğunu da, onu çağıranı da bulup çıkarmıştı kuşkuyla. Buyurun Basri Bey, dedi istemeyerek. Unutmamışsınız adımı, dedi. Unutur muyum? 2C'deki oğlunuzun adı bile aklımda. Nasıl bizim delikanlı bakalım? Oysa babasından önce delikanlıyı kendisinin bilmesi gerekirdi. Boş bulunmuştu. Oğlum mu? Dedi. Çok iyi. Öğretmenler derse kaldırıyormuş. Hemen her gün. İyi de notlar alıyormuş. Nasıl oldu bu iş? Aklım ermedi hiç. Söz vermiştim ya size. Hiç görmediği, alışmadığı ters bir anlam vardı yüzünde Basri Dönmez'in. Bırakın artık o şakayı. Sizin Mustafa Ural olduğunuzdan hiç kuşkum yok artık. O kadar güveniyorsunuz kendinize, dedi gülümsemeye çalışarak. Şimdi sizden kimliğinizi istesem gösteremeyeceksiniz gene değil mi? Evet, dedi, gösteremeyeceğim. Öyleyse karakola kadar gitmek zorundayız. Orada ispat edersiniz Mustafa Ural olmadığınızı. Biraz geç kalmış olsak da. Hiç bozmamıştı. ''Nasıl isterseniz.'' dedi. Kaçar diye mi, yoksa dost görünmek için mi koluna girmek istiyordu. ''Birinci seferinde neyse ama.'' dedi. ''Komiser vardı arada çünkü. İkinci seferinde olanı biteni karakolda anlatınca alay ettiler benimle. Emniyet müdürlüğünden çağırıp şube müdürü ifademi bile aldı. Sizin hiç haberiniz yok bunlardan. Meslekten bile atabilirlerdi saflığım yüzünden.'' ''Ya, öyle demek.'' Hiçbirinden haberim yok bunların. Durumumu kurtarabilirim artık. Size rastlamam o kadar iyi oldu ki bugün. Birden kızın el yazısıyla yazdığı öyküyü anımsamıştı cebindeki. Biliyordu, çok dururlardı böyle şeylerin üzerinde. İyi olmazdı kız için birçok bakımdan. Kendisinin olmadığını da söyleyemezdi bu yazının. İyi ama Basri Bey, dedi. Ben teslim olmaya karar vermiştim bu sabah. Emniyet müdürlüğüne gitmek için çıkmıştım yola. Buna kimseyi inandıramazsın artık, geçti. İnandırırım inandırmasına, dedi. Cebimde kağıt var çünkü, bakın. Çıkardı cebinde, sabahleyin yazdığı kağıdı uzattı. Aldı, heceleye heceleye okudu Basri Dönmez. Haklısınız, dedi bitik bir sesle. Avladığı çulluğun ölü bir kuş olduğunu anlayan avcının yıkıntısı içinde, haklı olmanıza haklısınız ama... ''Beni yakalamış görünmeniz yine sizin elinizde.'' dedi. ''Üzülmeyin siz. Nasıl anlayamadım. Elinize kağıdı yırtarsanız olur biter.'' Bomboştu gözlerinin içi. ''Bunu yapamam.'' dedi. ''Okumam için verdiniz bunu bana.'' Tramvay caddesine yaklaşıyorlardı. ''Bu iş bir an önce bitirmek için bakın.'' dedi. ''Benim cebimde de var bir kağıt. Siz onu yırtarsanız ben de bunu.'' Çıkarmış gösteriyordu Ayten'in öyküsünü. Basri Dönmez sürüp giden bir şaşkınlıkla durmuş bakıyordu.